Ayrım 15, Yaşam ve Yazgı 1, Vasili Grossman, sayfa 154. Sagaydak'ın ikinci oğlu Igor, 2 yaşında çocuk felci geçirmiş, bu hastalık sonucunda kötürüm kalmıştı. Koltuk değnekleriyle yürüyordu, kuru, incecik bacaklarında güç yoktu. Igorcuk okula gidemiyordu, öğretmenler eve geliyorlardı ve hevesle, gayretle okuyordu. Sadece Ukrayna'da değil, Moskova'da, Leningrad'da, Tomsk'ta, Sagaydak'ın Igor için gidip danışmadığı ünlü nöropatolog kalmamıştı. Sagaydak'ın ticaret temsilciliği ya da büyükelçilik aracılığıyla ulaşamadığı yurt dışında yeni çıkmış bir ilaç yoktu. Ana babaların aşırı sevgisinin kınanabileceğini ve kınanması gerektiğini biliyordu. Ama aynı zamanda işlediği bu suçun ölümcül bir suç olmadığını da biliyordu. Aslında o bazı bölge görevlerinde güçlü babalık duygularıyla karşılaştığında yeni tip insanların çocuklarına çok derin bir sevgi duyduklarını göz önüne alıyordu. Igor'a uçakla Odessa'dan getirilen üfürükçüyü ve uzak doğulu bir aziz dededen askeri kurye ile gelen Otu hoş görmesi gerektiğini de biliyordu. ''Bizim önderlerimiz özel insanlar,'' dedi Sagaydak. ''Stalin yoldaştan söz etmiyorum, ona diyecek sözüm yok. Ama onun en yakın yardımcıları da öyle. Onlar da bu konuda her zaman partiyi babalık duygusunun üstünde tutabiliyorlar.'' ''Evet, herkesten böyle bir şey istenemeyeceğini biliyorlar,'' dedi Getmanov ve MK sekreterlerinden birinin Potkranoğlu'na karşı gösterdiği çok sert davranışı ima etti. Çocuklarla ilgili konuşma farklı bir çizgide içten ve basit bir şekilde devam etti. Öyle görünüyordu ki bu insanların iç gücü, sevinebilme yetenekleri sadece taneçkalarının ve vitaliklerinin kırmızı yanaklı olup olmadıklarına, okuldan iyi notlar getirip getirmediklerine, Vladimirlerinin ve Lyudmilalarının sınıflarını selametle geçip geçmediklerine bağlıydı. Galina Terentyevna kızlarından şöyle söz ediyordu. Svetlanka'nın sağlığı 4 yaşına kadar kötüydü. Kolit, kızcağız zayıf düştü. Bir tek şeyle, rendelenmiş elmayla iyileşti. Getmanov şöyle diyordu. Bugün okulun önünde Zoya ile bana sınıfta general kızları diyorlar dedi. Zoya ise küstahça sırıtıyor. General kızı olmak büyük bir onur mu sanıyorsun? Bizim sınıfta mareşal kızı bile var, doğru söylüyorum diyordu. ''Görüyorsunuz,'' dedi Sagaydak neşeyle, ''çocuklara yaranamazsınız. Igor geçen gün bana, 3. sekreter kuştan daha büyük değil ya,'' dedi. Nikolay Terentyevich de kendi çocukları hakkında komik ve neşeli şeyler anlatabilirdi. Ama Sagaydak'ın Igor'unu ve Getmanovların kızlarının işlek zekalarından söz edildiği sırada kendi çocuklarının zekasının ne kadar işlek olduğunu anlatmaması gerektiğini biliyordu. Maşçuk düşünceli bir şekilde ''Bizim babalarımızın köyde çocuklarla işleri kolaydı'' dedi. ''Ama yine de çocukları severdi'' dedi ev sahibisinin kardeşi.
''Severlerdi elbette ama döverlerdi de, en azından beni döverlerdi.''
Getmanov merhum babamın 1915'te savaşa gidişini anımsadım dedi. ''Şaka değil, erbaşlığa kadar yükselmişti. 2 Georgi nişanı vardı.'' Annem onun eşyalarını hazırlıyordu. Dolaklarını, kazağını yerleştiriyor, lop yumurta ekmek koyuyordu. Kız kardeşim de ben de yatağa yatmış, babamın şafakla son kez masanın başında oturuşuna bakıyorduk. Sundurmanın altında duran varile su taşıdı, odun kırdı. Annem sonradan her şeyi anımsıyordu. Saate baktı ve oho dedi.
Demek yarın dedi Sagaydak ve ayağa kalktı.
Uçak saat 7'de.
''Sivil havaalanından mı kalkıyor?'' diye sordu Maşçuk.
Getmanov başını salladı.
''Daha iyi'' dedi Nikolay Terentyevich ve o da ayağa kalktı. ''Yoksa askeri havaalanı 15 kilometre uzakta.''
''Bir asker için bunun ne önemi olabilir?'' dedi Getmanov. Vedalaşmaya koyuldular. Tekrar gürültü etmeye, gülmeye başladılar, kucaklaştılar. Konuklar paltoları ve şapkalarıyla koridorda durdukları sırada Getmanov şöyle dedi. Bir asker her şeye alışabilir. Asker dumanla ısınır, kunduracı dibiziyle tıraş olur. Ama çocuklardan ayrılmaya gelince asker buna alışamaz. Sesinden, yüzünün ifadesinden, gidenlerin ona bakışlarından artık söylenenlerin şaka olmadığı görülüyordu. 22. Bölüm. Gece Dementi Trifonovich sırtında askeri üniforması masanın başında oturmuş mektup yazıyordu.
Karısı sabahlığı ile yanında oturuyor, elinin hareketlerini izliyordu. Dementi Trifonovic mektubu kapladı ve şöyle dedi. Bu bölge sağlık müdürüne özel bir tedavi görmen ve heyete çıkman gerekirse diye izin belgesini kardeşin ayarlayacak, alır almaz da sana verecek.
Peki yiyecek karnesi almak için vekaletname yazdın mı diye sordu karısı.
Buna gerek yok diye yanıtladı Dementi Trifonovic. Opkom İdare Müdürlüğü'ne, daha iyisi dostdoğru Puzichenko'ya telefon et, o halleder. Dementi Trifonovic yazdığı mektup, vekaletname ve notları aldı ve her şey tamam gibi görünüyor dedi.
Bir an sustular. Senin için korkuyorum canım dedi Galina Terentyevna. Savaşa gidiyorsun.
Dementi Trifonovic ayağa kalktı ve kendine de çocuklara da dikkat et dedi. Konya koydun mu çantaya?
Galina Terentyevna koydum koydum dedi. Anımsıyor musun? 2 yıl kadar önce yine böyle şafak vakti bana birkaç vekaletname yazıp Kislovodosk'a gitmiştin uçakla.
Şimdi Kislovodosk'ta Almanlar var dedi Dementi Trifonovic.
Getmanov odada gezindi, etrafa kulak kabarttı. Uyuyorlar mı?
Uyuyorlar elbette dedi Galina Terentyevna.
Çocukların odasına geçtiler. Bu iki şişman ağır bedenin yarı karanlıkta gürültü çıkarmadan hareket etmeleri garipti. Beyaz keten yastıkların üzerinde uyuyan çocuk başları kara kara görünüyordu. Getmanov çocukların soluk alışlarını dinliyordu. Uyuyan çocukları yüreğinin güm güm atışlarıyla rahatsız etmemek için elini göğsüne bastırdı. Burada bu yarı karanlıkta çocuklara karşı içini sızlatan ve iliklerine işleyen bir şefkat, endişe, merhamet hissediyordu. Oğluna, kızlarına sarılmayı, uykulu yüzlerini öpmeyi çok istedi. O anda çaresiz bir şefkat, mantıksız bir sevgi hissediyordu ve ne yapacağını şaşırmış, şaşkın, aciz dikiliyordu. Kendisi için yeni olan ilerideki işiyle ilgili düşünceler onu korkutmuyor, heyecanlandırmıyordu. Yeni bir işe başlaması gereken durumlar sık sık olmuştu. Aynı zamanda ana çizgi olan doğru çizgiyi de kolaylıkla bulmuştu. Tank kol ordusunda da bu çizgiyi bulabileceğini biliyordu. Ama burada, bu odada demir sertliğini, sarsılmazlığı, ne yasa ne çizgi tanımayan şefkatle, sevgiyle nasıl bağdaştıracaktı? Karısına baktı. Karısı köylüler gibi elini yanağına dayamış dikiliyordu. Yarı karanlıkta yüzü biraz zayıflamış, evlendikten sonra ilk kez denize gittikleri, tam kıyıda bulunan Ukrayna adlı sanatoryumda kaldıkları zamanki kadar genç görünüyordu. Pencerenin altında bir otomobil nazik bir şekilde korna çaldı. Opkom'un arabası gelmişti. Getmanov tekrar çocuklardan yana döndü ve kollarını iki yana açtı. Üstesinden gelemediği bir duygu karşısında düştüğü çaresizliği bu hareketle gösterdi. Koridordaki veda sözlerinden ve öpüşmelerden sonra gocuğunu, kalpağını giydi, şoförün çantaları taşımasını bekledi. İşte dedi ve birden başından kalpağını çıkararak karısına doğru bir adım atıp onu bir kez daha öptü. Aralık kapıdan dışarının nemli ve soğuk havasının evin sıcaklığıyla karışarak içeri girdiği, gocuğun pütürlü tabaklanmış derisinin sabahlığın ipeğine değdiği, bu yeni ve son vedalaşmada ikisi de bir arada görünen yaşamlarının bir anda ayrıldığını hissettiler ve yürekleri acıyla kavruldu.
23. Bölüm. Yevgeniya Nikolayevna Shaposhnikova, Kuybişev'de eskiden Shaposhnikovların evinde mürebbi olarak çalışmış olan yaşlı Alman kadın Jenny Genrihovna Genrihson'un yanına yerleşmişti. Stalingrad'dan sonra sessiz bir odada saçları iki örgülü küçük bir kızın yetişkin bir kadın olmasına sürekli hayret eden yaşlı bir kadının yanında gözlerini açmak Yevgeniya Nikolayevna'nın garibine gidiyordu. Jenny Genrihovna bir tüccara ait büyük bir evin bir zamanlar hizmetçilere ayrılmış yarı karanlık küçük bir odasında oturuyordu. Şimdi evin her odasında bir aile kalıyordu ve her oda küçük paravanalar, perdeler, halılar, divan arkalıkları yardımıyla uyunan, yemek yenen, konuk ağırlanan, hemşirenin felçli bir ihtiyara iğne yaptığı kuytu köşelere bölünüyordu. Akşamları ev sakinlerinin sesleriyle mutfak gürültüye boğuluyordu. Tonozları isli bu mutfak gaz ocaklarının kırmızı siyah ateşi Yevgeniya Nikolayevna'nın hoşuna gidiyordu.
Sırtlarında sabahlıkları, pamuklu ceketleri, gömlekleriyle ev sakinleri ipte kuruyan çamaşırların arasında gürültü ediyorlar, bıçaklar parlıyordu. Çamaşır yıkayan kadınlar teknelerinin leğenlerinin üstüne eğilerek buharlara gömülüyorlardı. Geniş ocak hiçbir zaman yakılmıyor, çiniyle kaplı yan tarafları geçmiş jeolojik bir dönemde sönmüş bir volkanın karlı yamaçları gibi soğuk ve beyaz görünüyordu. Evde cepheye giden bir işçinin ailesi, bir jinekolog doktor, adı numarayla anılan bir fabrikanın mühendisi, tek başına yaşayan ve bir dağıtım merkezinde kasiyerlik yapan bir anne, cephede ölen bir berberin dul karısı, bir postane müdürü, eskiden konuk salonu olan en büyük odada ise bir poliklinik müdürü oturuyordu. Ev bir kent kadar genişti, hatta evin kendi delisi bile vardı. Gözleri sevimli bir yavru köpeğin gözlerini andıran sessiz bir ihtiyarcık. İnsanlar sıkışık bir halde ama birbirlerinden ayrı, pek dostça olmayan bir şekilde, küserek, barışarak, özel yaşamlarını birbirlerinden gizleyerek, aynı zamanda da özel yaşamlarının her halini komşularıyla gürültülü ve cömert bir şekilde paylaşarak yaşıyorlardı. Yevgenya Nikolayevna konuların, ev sakinlerinin değil, bunların kendisinde uyandırdığı duygunun resmini yapmak istiyordu. Bu duygu karmaşık, çok zor bir duyguydu ve en büyük ressam tarafından bile ifade edilemeyebilirdi. Bu duygu halkın ve devletin sahip olduğu çok büyük askeri gücün bu karanlık mutfakla, yoksullukla, dedikodularla, ıvır zıvır şeylerle birleşmesinden, askeri araçların soğuk çeliğinin tencerelerle, patates kabuklarıyla birleşmesinden doğuyordu. Bu duygunun ifadesi çizgiyi bozuyor, görüntüyü çirkinleştiriyor, parça parça şekillerin ve ışık lekelerinin dışarıdan anlamsız görünen ilişkisi haline dökülüyordu. Yaşlı Genrichson ürkek, uysal ve emre amade bir insandı. Beyaz yakalı, siyah bir elbise giyerdi. Yarı aç, yarı tok gezse de yanakları her zaman kırmızıydı. Kafasında birinci sınıf öğrencisi Lyudmila'nın yaramazlıklarına, küçük Marusya'nın söylediği gülünç sözlere, 2 yaşındaki Mitya'nın boynunda mama önlüğüyle yemek odasına girip ellerini çırparak ''Memek, memek'' diye bağırdığına ilişkin anılar canlılığını koruyordu. Jenny Genrihovna şimdi gündüzleri diş hekimi bir kadının evinde çalışıyor, ev sahibesinin hasta annesine bakıyordu. Patronu kent sağlık müdürlüğünden aldığı izin belgesiyle 5-6 günlüğüne bölgeye gidiyordu. O zamanlar Jenny Genrihovna kısa süre önce geçirdiği beyin kanamasından sonra bacaklarını zor oynatan yaşlı kadına yardımcı olmak için gece de çalıştığı evde kalıyordu. Yaşlı kadında mülkiyet duygusu hiç yoktu. Sürekli olarak Yevgenya Nikolayevna'dan özür diliyor, 3 renkli yaşlı kedisini dışarı salıvermek için küçük pencereyi açmak üzere izin istiyordu. En çok ilgilendiği ve heyecanlandığı konular, komşular kedisinin canını yaksa da kedisiyle ilgili konulardı. Komşularından atölye şefi olan mühendis Dragin, yaşlı kadının kırışık yüzüne, bir genç kızınki kadar düzgün zayıf endamına, siyah kaytanla asılı duran yaylı gözlüğüne kindar bir alaycılıkla bakıyordu. Dragin'in aşağı tabakaya özgü yapısı, yaşlı kadının geçmişin anılarına bağlı kalmasına ve devrim öncesinde yetiştirdiği çocukları nasıl arabayla gezmeye götürdüğünü, madama Venedik, Paris ve Viyana yolculuklarında nasıl eşlik ettiğini, dudaklarında aptalca bir mutluluk gülümsemesiyle anlatmasına sinirleniyordu. Büyüttüğü ufaklıkların çoğu Denikinci, Vrangelci olmuşlar, kızıl çocuklar tarafından öldürülmüşlerdi. Ama yaşlı kadını sadece çocukların geçirdikleri kızıl, difteri, kolitlerle ilgili anılar ilgilendiriyordu. Yevgenya Nikolayevna Dragin'e ondan daha yumuşak başlı, ağzı var dili yok birini görmedim diyordu. İnanın bu evde yaşayan herkesten daha iyidir o. Dragin erkeklere özgü bir samimiyet ve küstahlıkla Yevgenya Nikolayevna'nın gözlerinin içine bakarak şöyle karşılık veriyordu. ''Şakı kırlangıç, şakı! Bir oda için Almanlara satılmışsınız, Şapoş Nikova yoldaş!'' Jenny Genrihovna galiba sağlıklı çocukları sevmiyordu. Yevgenya Nikolayevna'ya en çok büyüttüğü en cılız çocuk olan bir Yahudi fabrikatörün oğlundan söz ediyor, bu çocuğun resimlerini saklıyor ve hikayenin bu sakin sessiz çocuğun ölümünü anlattığı yerin her gelişinde ağlamaya başlıyordu. Şaposhnikovların evinde uzun yıllar yaşamıştı. Çocukların adlarını da takma adlarını da anımsıyordu. Marusya'nın öldüğünü öğrenince hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Aleksandra Vladimirovna'ya kargacık burgacık yazısıyla hep mektup yazıyordu. Ama hiçbir zaman mektubu bitiremiyordu. Havyar'a Rusçasının yerine kaviyar diyor ve Jenya'ya devrimden önceki öğrencilerinin kahvaltıda bir fincan koyu et suyu içtiklerini ve ince bir dilim geyik eti yediklerini anlatıyordu. Tayınını canım gümüş renkli bebeğim diye adlandırdı, kedisine yediriyordu. Kedi onu deli gibi seviyordu ve kaba suratsız bir hayvan olduğu halde yaşlı kadını görünce değişiyor, sevecen, neşeli bir kedi olup çıkıyordu. Dragin ona Hitler konusunda ne düşündüğünü sorup duruyor, herhalde memnunsunuzdur diyordu. Ama kurnaz ihtiyar kendisini antifaşist olarak ilan ediyor ve Führer'i yamyam diye adlandırıyordu. Hiçbir işi beceremiyordu. Çamaşır yıkamayı, yemek yapmayı bilmiyordu. Bir dükkana gidip kibrit aldığında satıcı onun alışveriş kartından bir aylık şeker ya da et kuponunu el çabukluğuyla kesiveriyordu. Bugünkü çocuklar onun barış zamanı dediği zamanlarda yetiştirdiği çocuklara hiç benzemiyorlardı. Her şey değişmişti, oyunlar bile. Barış zamanının kız çocukları halka oyunu oynarlar, ucu kaytanlı değneklerle lastik topaç çevirirler, beyaz bir filenin içinde taşıdıkları yumuşak renkli bir topla oynarlardı. Şimdikiler ise voleybol oynuyorlar, kulaç atarak yüzüyorlar, kışın ise kayak pantolonlarıyla hokey oynuyorlar, bağırıyorlar ve ıslık çalıyorlardı. Şimdiki kızlar nafaka parasını, çocuk düşürmeyi, dolandırıcılıkla alınan işçi kartlarını, başkalarının karılarına cepheden yağ ve konserve getiren üsteğmenleri ve yarbayları Jenny Genrihovna'dan daha iyi biliyorlardı. Yaşlı Alman kadının onun çocukluk yıllarını, babasını, özellikle aklında çok iyi kalmış olan mürebbiyeliği sırasında boğmaca ve difteri geçiren Dimitri'yi anımsaması Yevgenya Nikolayevna'nın hoşuna gidiyordu. Bir gün Jenny Genrihovna şöyle demişti. 1917'deki son patronlarımı anımsıyorum. Monsieur Maliye Bakan yardımcısıydı. Yemek odasında dolaşıyor ve her şey mahvoldu. Malikaneleri yakıyorlar. Fabrikalar durdu. Para değerini kaybetti. Kasalar yağmalandı diyordu. İşte şimdi sizin başınıza geldiği gibi onların ailesi de tümden dağıldı. Monsieur, Madame ve Matmazel İsveç'e gittiler. Benim öğrencim gönüllü olarak General Kornilov'a katıldı. Madam ise uzun süreliğine vedalaşalım, sonumuz geldi diye ağlıyordu. Yevgenya Nikolayevna kederle gülümsedi ve hiçbir şey söylemedi. Bir akşam polis komiseri geldi ve Jenny Genrihovna'ya bir celp getirdi. Yaşlı Alman beyaz çiçekli şapkasını giydi, Jeneçka'dan kediyi beslemesini rica etti. Ertesi gün döneceğini söyleyerek karakola, oradan da diş hekiminin annesine bakmaya gitti. Yevgenya Nikolayevna işten geldiğinde odayı karmakarışık buldu. Komşular ona polisin Jenny Genrihovna'yı tutukladığını söylediler. Yevgenya Nikolayevna yaşlı kadınla ilgili bilgi almaya gitti. Polis de ona yaşlı kadının bir Alman kafilesiyle birlikte kuzeye gittiğini söylediler. Ertesi gün polis komiseri ve ev yöneticisi geldiler. Eski pılıpırtıyla sararmış fotoğraflar ve mektuplarla dolu mühürlü sepeti aldılar. Jenya yaşlı kadına kalın bir şalı nasıl gönderebileceğini öğrenmek için İçişleri Halk Komiserliği NKVD'ye gitti. Gişedeki adam Jenya'ya "Siz kimsiniz, Alman mısınız?" diye sordu. "Hayır, Rus'um." "Evinize gidin, sorularınızla insanları rahatsız etmeyin."
"Ben kışlık eşyalar için gelmiştim."
''Anlamadınız mı?'' diye sordu gişedeki adam. Öyle sakin bir sesle sormuştu ki Yevgenya Nikolayevna korktu.
Aynı akşam mutfakta ev sakinlerinin konuşmaları kulağına geliyordu. Kendisinden söz ediyorlardı.
''Yine de davranışı güzel değildi.'' dedi seslerden biri.
''Bence akıllı bir kadın.'' diye karşılık verdi ikincisi. Önce bir ayağını içeri attı, sonra yaşlı kadını gerekli yere ihbar etti. Kadını sepetledi ve şimdi odanın sahibi oldu.
Bir erkek sesi, ne odası, o da bozuntusu dedi.
Dördüncü ses, evet böyle bir kadına bir şey olmaz. Böyle biriyle birlikte olsan sana da bir şeycik olmaz dedi.
Kedinin sonu üzücü oldu. İnsanlar onu nereye göndereceklerini tartıştıkları sırada mutfakta bir köşeye sinmiş uykulu uykulu oturuyordu.
Cehennemin dibine gitsin bu Alman kedisi de diyorlardı kadınlar.
Dragin kediyi besleme işine katılmaya hazır olduğunu açıkladı aniden. Fakat kedi Jenny Garihovna'sız uzun süre yaşayamadı. Komşu kadınlardan biri rastlantıyla mı yoksa kızdığı için mi kediyi kaynar suyla yaktı ve hayvan öldü.
15. ayrımın sonu. Sayfa 165.